Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali İranlı karilerden Alak suresinin 1 ila 14. ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekram. Ellezî alleme bil kalem.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden, şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise, ya da takvayı emrettiyse, gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise, o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu? Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun kıymetli dinleyiciler. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün Hicri Şemsi 24 Haban 1404, Hicri Kameri 24 Cemaziyelevel 1447 ve Miladi Takvimle 15 Kasım 2025 Cumartesi. Kıymetli dinleyiciler, bu akşamki yayında az sonra sunacağım akşam haber bülteni ve günün siyasi yorumlarından sırasıyla Duraksama Podcast'i, İman Nuru, İran'ı Gezelim ve Görelim ve Gençlik Gevheri adlı programları dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyiciler, ben Susen Kolipur. Bu akşamki haberleri ve günün siyasi yorumunu sizlere aktaracağım. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyorum. Devrim Muhafızları Donanması Mekran'ın güney sahilinde kural ihlali yapan bir petrol tankerini alıkoydu. Afganistan, Çabahar dünya ile ticaret için en iyi güzergah dedi. İran'ın temsilcisinden Amerika ve 3 Avrupa ülkesinin ajanstaki girişimlerine uyarı. Bağdat, İran'ın Irak seçimlerinin başarıyla gerçekleşmesine yönelik tebrik mesajına teşekkür etti. Ve BK'yı Venezuela'ya yönelik zor kullanma tehdidi Birleşmiş Milletler şartının ağır ihlalidir dedi. Şimdi haberler. İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Donanması Halkla İlişkiler Birimi, İran milletinin çıkar ve kaynaklarını koruma doğrultusunda Talara adlı petrol tankerinin alıkonulduğunu duyurdu. Devrim Muhafızları Donanması'nın hızlı müdahale birlikleri yargı makamının Talara adlı Marshall Adaları bayrağı taşıyan bir petrol tankerinin yüküne el konulması yönündeki talimatı üzerine tankerin hareketlerini izleyerek takip ve alıkoyma işlemini gerçekleştirdi. Devrim Muhafızları Donanması'nın açıklamasına göre söz konusu tanker 30 bin ton petrokimya ürünü taşıyor ve Singapur'a doğru seyir halindeydi. İhlallerin incelenmesi amacıyla limana yönlendirildi. Afganistan Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Çabahar Limanı'nın avantajlarına vurgu yaparak son 6 ayda İran ile ticaret hacminin Pakistan'la olan ticareti geçtiğini ve Çabahar'ın artık Afganistan'ın küresel pazarlara erişimi için en verimli güzergah olduğunu açıkladı. Afganistan Taliban yönetiminin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Abdüsselam Cevad Ahundzade Reuters'a verdiği demeçte, İran'ın güneydoğusundaki Çabahar Limanı'nın Afganistan mallarının dünyaya taşınması için en iyi seçenek olduğunu belirtti. Bu güzergahın kullanımının gecikmeleri önemli ölçüde azalttığını ve Kabil'in dış ticaret sürecini kolaylaştırdığını ifade etti. Ahundzade'ye göre Afganistan'ın Pakistan ile ticaret hacmi son 6 ayda 1.1 milyar dolar olurken İran ile ticaret hacmi 1.6 milyar dolara ulaştı. Bu rakamlar İran'ın Afganistan dış ticaretindeki payının artmakta olduğunu gösteriyor. Taliban yönetimi yetkilisi ayrıca İran'ın modern ekipmanlar kurarak Çabahar güzergahını Afgan tacirler için daha ekonomik ve verimli hale getirdiğini vurguladı. Reuters de haberinde bu kolaylıkların Çabahar limanının daha da canlanmasına ve Afgan tacirlerin bu güzergaha olan ilgisinin artmasına neden olduğunu yazdı. İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı nezdindeki daimi temsilcisi, Amerika Birleşik Devletleri ve 3 Avrupa ülkesinin hukuka aykırı ve temelsiz girişimlerine karşı İran'ın uygun şekilde yanıt verme hakkını vurguladı. Rıza Necefi, cumartesi günü gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada Amerika ve 3 Avrupa ülkesinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'na yeni bir karar taslağı sunma girişimini eleştirerek, bu ülkelerin uluslararası mekanizmaları kötüye kullanarak İran halkına karşı mantıksız ve zorlayıcı tutumlarını dayatmaya çalıştığını ifade etti. Necefi, bu ülkelerin New York'ta elde edemediklerini, Viyana'da sayısal çoğunluklarını kullanarak dayatmak istediklerini söyledi. Necef ayrıca Güvenlik Konseyi'nin süresi dolmuş kararlarına dayanarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü'ne raporlama yükümlülüğü getirilmesinin hem hukuken geçersiz ve temelsiz olduğunu hem de mevcut karmaşayı derinleştireceğini ve diplomasiyi bir kez daha zedeleyeceğini belirtti. Irak Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı'nın ülkesinde başarıyla gerçekleşen parlamento seçimleri dolayısıyla gönderdiği tebrik mesajı için teşekkür etti. Irak Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Tahran'ın Irak'ta ulusal dayanışmanın güçlendirilmesi, güvenliğin pekiştirilmesi ve kalkınma sürecine destek verilmesi yönündeki temellilerinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Bakanlık ayrıca bu tutumların, İki dost ve komşu ülke arasındaki ilişkilerin derinliğini yansıttığını vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Seyda Basrakçı gönderdiği mesajda Irak'taki seçimlerin başarısını bu ülkenin hükümetine ve halkına tebrik etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amerika'nın Karayipler ve Latin Amerika'daki askeri hareketliliğinin uluslararası barış ve güvenlik üzerindeki tehlikeli sonuçlarına dikkat çekerek Venezuela'nın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay, Venezuela'nın meşru ve seçilmiş hükümetine karşı zor kullanma tehdidini, açık bir yasa ihlali ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın temel ilkelerinin, özellikle halkların kendi kaderini tayin hakkı ve zor kullanma yasanı içeren ikinci maddenin dördüncü fıkrasının ağır bir ihlali olarak nitelendirdi. Bekay, Amerika'nın balıkçı teknelerine yönelik saldırılarının uluslararası kuruluşlarca keyfi ve yargısız infaz olarak tanımlandığını hatırlatarak, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele bahanesiyle Venezuela'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik müdahalelerin durdurulması gerektiğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Birleşmiş Milletler ve Genel Sekreter'in uluslararası barış ve güvenliğin ihlalini önleme ve saldırgan tek taraflılık eğilimlerine karşı sorumluluk taşıdığını hatırlattı. Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'de hastaların tedavi amacıyla bölgeden çıkarılmasındaki gecikmeler nedeniyle sağlık sisteminin çöküşün eşiğinde olduğunu bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre Gazze'de 900'den fazla hasta, çıkış izni verilmemesi ve tedavi hizmetlerinin gecikmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Kurum, hastaların geç tahliyesinin kritik durumdaki bireyler için idam hükmü anlamına geldiği uyarısında bulundu. Şu anda Gazze'de aralarında 4000 çocuğun da bulunduğu 16.000'den fazla hasta tedavi için bölge dışına çıkış izninin onaylanmasını bekliyor. Siyonist rejim ordusu Batı Şeria'daki şehir ve köylere düzenlediği geniş çaplı baskınlarda onlarca Filistinliyi yaralayıp gözaltına alırken, eş zamanlı olarak Gazze'nin doğu bölgeleriyle Rafah sahillerini topçu ve deniz saldırılarıyla hedef aldı. Cuma gecesi ve cumartesi sabahı erken saatlerde İsrail ordusu Batı Şeria'nın çeşitli bölgeleriyle Gazze şeridinde bir dizi askeri operasyon gerçekleştirdi. İsrail topçuları Gazze kentinin doğu bölgelerini hedef alırken savaş gemileri de Rafah sahillerini bombaladı. İsrail askerleri Batı Şeria'daki Kubatiye, Tubas, Kuber, Beit Rima, Elbire ve Nablus gibi birçok şehir ve köye baskın düzenledi. Bilata ve eski mülteci kampı gibi bazı bölgelerde Filistinli gençlerle işgalci İsrail askerleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı bildirildi. Lübnan Meclis Başkanı, Siyonist rejimin saldırgan doğasını vurgulayarak İsrail rejiminin hiçbir ateşkes anlaşmasına bağlı kalmadığını ifade etti. Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ülkesinin bölgedeki Arap ülkeleriyle ilişkilerini geliştirme yönündeki kararlılığını vurgulayarak, Lübnan tüm Arapların yurdudur ve Beyrut, Arap ülkeleriyle ilişkilerin genişletilmesini memnuniyetle karşılamaktadır, dedi. Berri, İsrail'in ateşkesi defalarca ihlal ettiğine dikkat çekerek şu soruyu yöneltti. İsrail, ateşkes anlaşmasının hangi maddesine ne zaman bağlı kalmıştır ve şöyle ekledi. Bu İsrail'in saldırgan doğasının bir yansımasıdır. Venezuela Cumhurbaşkanı, Amerika kıtasında artan gerilim tehlikesine dikkat çekerek Amerika Birleşik Devletleri halkına çağrıda bulundu. Olası bir felaketin önlenmesinde aktif rol üstlenin. Nicolas Maduro, Amerika halkının şu anda tüm Amerika kıtası için felakete dönüşebilecek bir gelişmenin önüne geçmek üzere önemli bir rol oynayabileceğini söyledi. Maduro, Venezuela'da barışın ve uluslararası hukukun galip geleceğini, Venezuela halkının tam egemenlikle istikrarı ve var olma hakkını elde edeceğini ifade etti. Konuşmasının bir bölümünde Maduro şu soruyu yöneltti. Güney Amerika'da yeni bir Gazze mi yaratılmak isteniyor ve Amerika Birleşik Devletleri halkına seslenerek insanlık şu anda Gazze'deki soykırımın açısından fazlasıyla muzdarip dedi. Ve Arjantin'in başkentinde meydana gelen şiddetli bir patlama kenti sarstı. Başkent çevresindeki bir tarımsal kimyasal madde fabrikasında yaşanan büyük bir patlama sonucu en az 22 kişi yaralandı. Patlamanın şiddeti o kadar fazlaydı ki çevredeki evlerin camları kırıldı. İtfaiye ekipleri hızla olay yerine ulaştı ve yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca bölgede zehirli gaz sızıntısı ihtimaline karşı uyarılar yapıldı. Kıymetli dinleyiciler, akşam haberlerimizi dinlediniz. Sevgili dinleyiciler, bu akşamki siyasi yorumumuz Doğu Asya güç dengesini yeniden tanımlama sürecinde başlığı altında. Çin, Rusya ve Kuzey Kore'nin artan askeri kapasiteleri, Japonya ve Güney Kore'yi onlarca yıldır dayandıkları Amerikan güvenlik şemsiyesini yeniden değerlendirmeye ve savunma ile stratejik doktrinlerinde köklü değişikliklere yöneltmiştir. Bu gelişmeler bölgenin yapısal bir güvenlik krizine doğru ilerlediğini göstermektedir. Son yıllarda Doğu Asya'daki güvenlik gelişmeleri bölgenin yeni bir jeopolitik rekabet dönemine girdiğini ortaya koymaktadır. Çin'in hızla artan askeri gücü, Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesine ve Rusya ile artan işbirliğine dayanması ve Moskova'nın Asya'nın kuzey ve kuzeybatısında askeri rolünü yeniden canlandırması, Japonya ve Güney Kore'yi eş zamanlı tehditlerle karşı karşıya bırakmıştır. Bu iki ülke geleneksel olarak güvenliklerini Amerika Birleşik Devletleri'nin varlığına ve desteğine dayandırmışlardır. Parsüley'in Irna'ya dayandırdığı haberine göre Japonya'da güvenlik yaklaşımındaki değişim her zamankinden daha belirgin hali gelmiştir. Yeni başkan Sanae Takaichi, bölgesel nükleer tehditlere karşı daha fazla manevra alanı yaratmak amacıyla üç nükleer dışlama ilkesini gözden geçirmeyi gündeme almıştır. Bu değişiklik, Japonya'nın tarihsel barışçıl idealleriyle günümüzün güvenlik ihtiyaçları arasındaki gerilimi gözler önüne sermektedir. Sanae Takaichi hükümeti, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi antlaşmasına bağlılığını sürdürse de, Amerikan nükleer silah taşıyan savaş gemilerine limanlarını açma olasılığı, Tokyo lehine caydırıcılık dengesini değiştirebilir. Güney Kore'de benzer bir güvenlik ikilemiyle karşı karşıyadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kore Yarımadası'ndaki askeri varlığını sürdürme taahhüdüne dair açık ifadelerin azalması ve Kuzey Kore'nin nükleer saldırılarına karşı ciddi uyarıların geri çekilmesi, Seul'un Washington'un güvenlik taahhütlerine dair endişelerini artırmıştır. Hükümetin savaş zamanı operasyon komutasını devralma çabaları ve bağımsız savunma kapasitesini güçlendirme tartışmaları, Güney Kore'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne tam bağlılıktan kendi kendine yeterli bir güvenlik modeline geçiş sürecinde olduğunu göstermektedir. Genel olarak Doğu Asya bölgesel güç yapısındaki değişimlerin ve Washington'un taahhütlerine dair belirsizliklerin Japonya ve Güney Kore'yi savunma rollerini ve konumlarını yeniden tanımlamaya zorladığı bir dönemden geçmektedir. Bu süreç devam ederse bölgede yeni ve istikrarsız bir güvenlik dengesi oluşabilir. Japonya'da güvenlik yaklaşımındaki değişim her zamankinden daha belirgin hale gelmiştir. Yeni başbakan Takaichi, bölgesel nükleer tehditlere karşı daha fazla manevra alanı yaratmak amacıyla 3 nükleer dışlama ilkesini gözden geçirmeyi gündeme almıştır. Bu değişiklik Japonya'nın tarihsel barışçıl idealleriyle günümüzün güvenlik ihtiyaçları arasındaki gerilimi gözler önüne sermektedir. Takaichi hükümeti nükleer silahların yayılmasının önlenmesi antlaşmasına bağlılığını sürdürse de Amerikan nükleer silah taşıyan savaş gemilerine limanlarını açma olasılığı Tokyo lehine caydırıcılık dengesini değiştirebilir. Güney Kore'de benzer bir güvenlik ikilemiyle karşı karşıyadır. Amerika'nın Kore Yarımadası'ndaki askeri varlığını sürdürme taahhüdüne dair açık ifadelerin azalması ve Kuzey Kore'nin nükleer saldırılarına karşı ciddi uyarıların geri çekilmesi, Seul'ün Washington'un güvenlik taahhütlerine dair endişelerini artırmıştır. Hükümetin savaş zamanı operasyon komutasını devralma çabaları ve bağımsız savunma kapasitesini güçlendirme tartışmaları, Güney Kore'nin Amerika'ya tam bağımlılıktan kendi kendine yeterli bir güvenlik modeline geçiş sürecinde olduğunu göstermektedir. Genel olarak Doğu Asya bölgesel güç yapısındaki değişimlerin ve Washington'un taahhütlerine dair belirsizliklerin Japonya ve Güney Kore'yi savunma rollerini ve konumlarını yeniden tanımlamaya zorladığı bir dönemden geçmektedir. Bu süreç devam ederse bölgede yeni ve istikrarsız bir güvenlik dengesi oluşabilir. Kıymetli dinleyiciler, akşam siyasi yorumumuzu dinlediniz.
İran Radyo Podcast. Duraksama Podcast'ı güncel kültürel, siyasi konuları ele alır. Bu bölümde Amerika'nın büyük projesini inceliyoruz. Öyle ki kamuoyunun yönlendirilmesiyle kadınların sigara içmesi bir tabu olmaktan çıkarılıp özgürlük sembolüne dönüştürüldü. Bu proje Amerika'nın medya ve psikoloji aracılığıyla toplumları nasıl kontrol ettiğini de gösterdi. Tahran'dan herkese selamlar. Duraksama Podcast'ine hoş geldiniz. Burada kültür ve siyasetin perde arkasına bir bakış atacağız ve veya bugüne kadar hiç karşılaşmadığımız şeylerden söz edeceğiz. Ya da gözümüzün önünde oldukları halde artık fark etmediğimiz şeylerden. Bu bölümde İlk bakışta basit bir toplumsal dönüşüm gibi görünen bir konuyu ele alacağız. Ancak gizli katmanlarını açtığımızda 100 yılı aşkın süredir dünyada planlı bir şekilde yürütülen büyük ve hesaplı bir proje ile karşılaşıyoruz. Lütfen bu bölümün sonuna kadar bizden ayrılmayın. Sohbetimize başlamadan evvel bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Dinleyeceğimiz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bugün dünya medyasına baktığımızda kadın hakları ve özgürlüğü alanında gösterişli sloganlarla ortaya çıkan hareketleri görüyoruz. birçok kişi bu hareketlere gelenekçi ve kendiliğinden oluşan hareketler olarak sanıyor. Bu değişenlerin genç neslin yaratıcılığı ve cesaretiyle gerçekleşeceğini düşünüyor. Ancak biraz geçmişe dönersek bu hikayenin uzun bir geçmiş olduğunu ve en başından beri ekonomik ve siyasi güçler tarafından yönlendirildiğini fark ederiz. Yaklaşık 100 yıl önce Amerika'da kadınların sigara içmesi sadece hoş karşılamıyor, aynı zamanda toplumsal olarak yasaklanmış sayılıyordu. O dönemin toplumu bu davranışı özellikle kamusal alanlarda uygunsuz buluyordu. Şimdi hayal edin, büyük bütün şirketleri potansiyel pazarlarının yarısını yani kadınları kaybetmişti. Bu telafi edilmesi gereken büyük bir ekonomik fırsat kaybıydı. O dönemde Edward Bernays adındaki bir kişi ortaya çıktı. Kendisine daha sonra modern halkla ilişkilerin babası unvanı verildi. Aynı zamanda kamuoyunu yönlendiren görünmez adam olarak da tanınıyordu. Bernays yalnızca bir reklam uzmanı değil de toplumsal psikoloji ve kamuoyu yönlendirmeyi yöntemleri konusunda derin bir anlayışa sahipti. 1891 yılında Viyana'da doğdu ve ilginçtir ki psikanalizin kurucusu Sigmund Freud'un yeğeniydi. Bu akrabalık sayesinde Freud'un insanın bilinç dışıyla ilgili teorilerine erişim sağladı ve bunları toplum ve piyasa düzeyinde de uygulayabildi. Bernays, insanların karar verirken düşündükleri kadar akılcı davranmadıklarını, daha çok duygular, semboller ve psikolojik uyarıcılardan etkilendiklerini savunuyordu. Bu fikri çalışmaların temeli yaptı ve doğrudan reklam yerine dolaylı ve psikolojik yöntemlerle insanların davranışlarını değiştirmeye yöneldi. O dönemde Amerika'daki büyük tütün şirketleri ciddi bir sorunla karşı karşıyaydı. Toplumun yarısı yani kadınlar sosyal ve kültürel normlar nedeniyle sigara tüketicisi değildi. Kadınların sigara içmesi çirkin, hatta uygunsuz bir davranış olarak görülüyordu. Birçok erkek ve aile buna şiddetle karşı çıkıyordu. Tütün şirketlerinin yöneticileri bu durumu büyük bir tüketici pazarının kaybı olarak değerlendiriyor ve kadınları da sigaranın sürekli müşterisi haline getirecek bir yol arıyorlardı. Bu nedenle Edward Bernays'e başvurdular. Bernays basit bir reklam kampanyası başlatmak yerine önce psikolojiye yöneldi. Bu toplumsal yasan psikolojik kökenlerini anlamak istedi. Freud'un öğrencisi ve tanınmış psikiyatrist Beryl ile görüştü ve ona şu soruyu sordu. Sigara kadınlar için ne ifade ediyor ve onlar için sigarayı nasıl cazip hale getirebiliriz? Doktor Beryl şöyle yanıtladı. Sigara kadınlar için özgürlük meşalesinin bir sembolü olabilir. Toplumun onlara dayattığı sınırlamalara karşı bir itiraz aracı. Eğer kadınlar sigara içerek bu sınırlamalara hayır diyebileceklerini hissederlerse bunu coşkuyla kabul edeceklerdir. Bu yanıt Bernays'in zihninde bir kıvılcım oluşturdu. O güçlü geleneklerin hala etkili olduğu bir toplumda büyük bir değişimin dikkat çekici ve sarsıcı bir olayla yani bir haber bombası ile gerçekleşebileceğini çok iyi biliyordu. Öyle bir olay ki herkesin ilgisini çeksin ve mevcut tabuyu bir anda yıksın. Bernays'in bu planı uygulamak için genç, güzel, eğitimli ve zengin ailelerden gelen birkaç kadını seçti. Bu seçim tabii ki rastgele değildi. Böyle kadınların toplumda saygın olarak kabul edildi ve davranışlarının da başkalarına örnek olabileceğini biliyordu. Onlara görev verdi. New York'ta düzenlenen Paskalya geçit töreninde sigara paketlerini giysilerinin altına saklayacaklardı. Önceden dikkatle planlanmış bir anda gazetecilerin ve fotoğrafçıların bulunduğu yerde bu kadınlar eş zamanlı olarak sigaralarını çıkarıp yakacaklardı. Bernays gazetecilere bu hareketlerin sembolik bir protesto olduğunu söylemişti. Toplumsal kısıtlamaları kırmak ve özgürlüğü kazanmak için yapılan bir eylem. Medya, onun planladığı şekilde bu olayı büyük bir coşku ile haber haline getirdi. Ertesi gün gazetelere manşeti şöyleydi, kadınlar özgürlük meşalelerini yaktı. Bu medya dalgası kısa sürede her şeyi değiştirdi. Daha önce kadınların hoş karşılanmayan sigara içmesi, cesaretin, eşitliğin ve ilerleme isteğinin bir göstergesine dönüştü. Hollywood sürece dahil oldu. Ünlü kadın oyuncular filmlerde sigarayla göründü. Sigara içen kadınların görüntüleri afişler ve reklamlarda yer alarak yayınlandı. Böylece sigara modern yaşam tarzının bir parçası haline geldi. Sonuç şaşırtıcıydı. Kısa sürede kadınlar sigara pazarının büyük bir bölümünü oluşturdu ve tütün şirketlerinin kârı hızla yükseldi. Ama bu hikaye sadece sigara satışında bitmedi. Bernays'in asıl zaferi kamuoyunun kontrol etmesiydi. Bernays toplumun geleneksel değerlere aykırı, mantıksız ve zararlı davranışların bile arzu edilen ve hatta değerli bir norm haline gelebilecek bir şekilde yönlendirilebileceğini kanıtladı. Bu, toplum yönetiminde tarihi bir dönüşümdü. Artık ekonomik ve siyasi güçler doğrudan zor kullanmak yerine kamuoyunu yönlendirme mühendisliğiyle daha derin değişimler yaratabileceklerini fark ettiler. Öyle değişimler ki insanlar bunları gönüllü olarak kabul eder, hatta uğruna bile mücadele ederler. Bernays daha sonra Propaganda adlı ünlü kitabını yayınladı. Bu kitapta güçlü azınlıklara medya ve sembolleri kontrol ederek çoğunluğun düşünce ve davranışlarını nasıl şekillendirebileceğini açıkladı. Kitapta yer alan ünlü cümlesi şudur: "Biz görünmez biçimde yönetiyoruz çünkü insanların zihnini şekillendiriyoruz." Bu başarının ardından Bernays, siyasetçiler arasında etkili bir şahsiyet haline geldi. Hükümetler ve büyük şirketler hedeflerini ilerletmek için onun becerilerinden faydalandılar. Örneğin, savaş, darbeler ve kültürel değişimlerle ilgili birçok siyasi projede rol aldı. Sonraki 10 yıllarda benzeyen başlattığı şey büyük bir kültürel dalgaya da dönüştü. Bu dalga Amerikan kültürel devrimi, American Cultural Revolution olarak anıldı. Koşulsuz özgürlük, aşırı bireycilik, gelenek dışı cinsel ilişkiler ve tüketim odaklı yaşam üzerine kurulu yeni yaşam tarzları da ortaya çıktı. Yaşa ve keyif al sloganıyla ortaya çıkan hippiler gibi çeşitli gruplar belirdi. Bu süreçte geleneksel aile değerleri geri plana itildi. Anne baba rolleri giderek zayıfladı. Medya ve Hollywood bu değişimleri yoğun şekilde yaydı ve dünya genelinde etkili oldu. Bu projenin nihai amacı sadece yaşam tarzını değiştirmek değildi. Amaç toplumları içten zayıflatmak, aileleri dağıtmak, sonraki nesilleri az sayıda ve kimliksiz hale getirmek ve sonunda da kolayca kontrol edilebilecek bir toplum oluşturmaktı. Bu yaklaşım daha sonra az çocuk, daha iyi yaşam gibi küresel projeler ve özgürlük ile kadın hakları üzerinde aldatıcı sloganlar aracılığı ile diğer ülkelere de yayıldı. Böylece benzeyen sigara için başlattığı çalışma, kültür ve siyaseti şekillendiren küresel bir araca dönüştü. Öyle bir araç ki bugün hala birçok sözde kendiliğinden ve halktan gelen hareketin içinde izlerine rastlanabiliyor. Bu dalga hızla diğer ülkelere de yayıldı. Fransa, Almanya, Hollanda, Japonya ve daha birçok ülke etkilendi. İran'daki Pehlevi dönemi bile bu dalgadan etkilendi. Muhammed Reza Şah Pehlevi, Amerika'nın desteğiyle bu yaşam tarzını İran'da yaymak için çeşitli kurumlar ve vakıflar kurdu. Medya, sinema, müzik ve hatta televizyon programları bu projenin hizmetindeydi. Peki bu projenin gerçek amacı neydi? Amaç, kadınları ailedeki temel rollerinden ve gelecek nesillere yetiştirme görevinden uzaklaştırmaktı. Kadınlar anne ve eğitici olmak yerine tüketici ve eğlence şahsiyetine dönüştüğünde aile zayıflar, doğum oranı düşer ve sonraki nesiller az sayıda ve kimliksiz olur. Nihai sonuç ise zayıf ve bağımlı bir toplumdur. Dış güçler tarafından kolayca kontrol edilebilecek bir yapı. Bu proje birçok ülkede başarıyla ilerledi. Ancak İran'da beklenmedik bir olay yaşandı. 1979 yılındaki İslam devrimi. İran halkı dini ve ahlaki değerlerine bağlı kaldı. Bu yaşam tarzını sadece reddetmekte kalmadı. Devrim yolu ile buna tamamen karşı çıktı. Devrimin hemen ardından halk kendi inisiyatifiyle gazinolar, diskolar, kumarhaneler ve içki at satış yerlerini de yıktı. Bu durum İslam devriminin dindarlığın başlangıcı değildi. Yıllarca Batı kültürünün baskısı altında kalan halkın dini kimliği ve gayretinin bir sonucu olduğunu gösteriyordu. Fakat yine de Batı projelerine destekleyen akımlar hala aktiftir. Medya, sinema, müzik ve çekici sloganlar aracılığıyla Batı yaşam tarzını yeniden topluma dayatmaya çalışırlar. Dışarıdan bakıldığında bu hareketler cesur ve yenilikçi gibi görünebilir. Ancak gerçekte Edward Bernays'in bir asır önce başlattığı projenin de devamıdır. Bugün dünyanın farklı köşelerinde aldatıcı sloganlarla ortaya çıkan hareketleri gördüğümüzde kendimize şu soruyu sormalıyız. Bu hareketler gerçekten halktan mı doğuyor yoksa eski ve organize bir planın parçası mı? Gerçek özgürlük, akıl, ahlak ve kültür çerçevesinde seçim yapabilme anlamına gelir. Ancak Amerika ve ekonomik güçlerin yaydığı özgürlük, tüketim özgürlüğüdür ve o da sonunda insanı kapitalizmin kölesi haline getirir. Bu tür özgürlükte görünüşte bir serbestlik vardır ama özünde esaretten başka bir şey yoktur. Bu proje birçok ülkede engelle karşılaşmadan ilerledi. Ancak İran bir istisnaydı. İslam devrimi bu projeyi sadece durdurmakta kalmadı. Aynı zamanda Amerika'ya karşı bir kültürel devrime dönüştü. Bu devrim gerçekleşmeseydi İran bugün bazı diğer ülkeler gibi tüketici, kimliksiz ve dış güçlerin kontrolündeki bir toplum haline gelmiş olurdu. Bu yüzden tarihe dikkatle bakmak gerekir. Bazen bugün bize yeni gibi görünen olaylar aslında onlarca yıl önce tasarlanmış projelerin tekrarlanan versiyonlarıdır. Bu aldatmacalara karşı en güçlü silah farkındalıktır. Batılı bir düşünürün dediği gibi düşman sana özgürlük verdiğinde şunu sormalısın. Bu özgürlük kimin yararına? Podcast'imizin bu bölümünün sonuna kadar bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bugün Edward Bernays'in psikoloji ve medya aracılığı ile toplumların zihniyetini nasıl değiştirdiğini de gördük. Tütün şirketleri için yaptığı çalışmayla bir zamanlar kadınların hoş karşılanmayan sigara içmesi özgürlük ve ilerleme sembolüne dönüştü. Bu olay büyük güçlerin kamuoyu mühendisliği ile halkın yaşam tarzını nasıl değiştirebildiğini de gösteriyordu. Ayrıca aynı yöntemin daha büyük kültürel ve siyasi projelere nasıl yayıldığını fark ettik. Örneğin Amerikan kültürel devrimi, ki amacı aileler zayıflatmak ve kolayca yönlendirilebilen itaatkar toplumlar oluşturmaktı. Podcastlerimizle ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Ayrıca İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast'ı arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizleri mutlu edecek. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Muhterem dinleyiciler, batıl insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin 11. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte dinleyelim.
Yeni Rus Müslüman kadın Ekaterina Morozova şöyle diyor: İslam en mükemmel dindir ve içinde insanları insan yapan birçok ders sunulmuştur. Örneğin İslam dini kadınlara özel hürmet ve saygı gösteriyor ve bu durum başka dinlerde göze çarpmıyor. İslam dini insanları kemale erdirmek ve yüceltmek için gelmiştir.
İslam dininin hakikat peşinde olan insanların kalbine nüfuz etmesi, sadece bu insanların araştırma yapması veya bu dini irdelemesiyle olmuyor. Ve insan fıtratı da bizzat bu semavi ve ilahi dinin hakkaniyetine şahitlik ediyor. Yeni yeni Müslüman olan bir insan, bu semavi dinin hakkında yaptığı araştırmalarla bu dini akli açıdan doğru ve mantıklı buluyor. Nitekim semavi İslam dini, Allah arayışında olan her insanın fıtratında kökü vardır ve kim bu dinin peşinden giderse farkında olmadan onu doğru çekilmeye başlar. Bu insanlardan biri de genç Rus kadın Ekaterina Morozova'dır. Morozova şimdi İslam dinini en mükemmel ve en gani din olarak seçmiş ve bu inancına karşı derin bir aşk beslemeye başlamıştır.
Bayan Morozova öylesine İslam'ın yüce taliminden etkilenmiş ki bu mukaddes dini yeryüzünde yolunu kaybeden tüm insanların gerçek kaybettikleri şey olarak tanımlıyor. Aslında bu yorum hem doğru ve hem ilginç bir yorumdur. Günümüzde birçok insan gerçek saadet ve hakiki huzura giden aydın ve doğru bir yolu bulamıyor ve ancak son ve en mükemmel din olan İslam dini onların bu ihtiyacını giderebileceği anlaşılıyor. Bu yüzden yeni Müslüman Rus bayan Morozova yeni inancına şiddetle bağlandığı için tüm kalbiyle şöyle diyor: "Sanki yıllardır İslam'ı tanıyorum. Bu din o kadar güzel ki bir an bile ondan gafil olmak istemiyorum."
Peki Peki ama ne oldu da Bayan Ekaterina Morozova İslam dinine ilgi duymaya başladı ve sonunda da Müslüman oldu? Morozova bu konuda ilkin ülkesinin durumuna işaret ederek şöyle diyor. Eskiden Rusya ya da eski Sovyetler Birliği komünist olduğundan insanlar özel bir dini izleme hakkından yoksundu. Fakat benim dedelerimin hepsi Hristiyandı ve gizlice bu inancı izliyordu. Ta ki Sovyetler Birliği dağıldı, bu insanlar özgürce Hristiyanlık veya diğer dinler hakkında propaganda yapma serbestisine kavuştu.
Rusya'da komünizmin hezimete uğraması, materyalist ve ilahi olmayan düşüncelerin beşerin manevi ve hatta maddi ihtiyaçlarını karşılayamayacaklarını ortaya koydu. Sovyetler Birliği halkı 70 yıl komünizm sultası altında hiçbir dine inanma hakkına sahip değildi. Bu insanlara komünizmin öğretilerini izledikleri takdirde mesut olacakları vaat ediliyordu. Ancak sonuçta bu hedef gerçekleşmediği gibi Sovyetler Birliği halkı despot ve materyalist bir rejimin sultası altında daha da bedbaht oldu. Gerçi bu insanlar gizlice tek manevi dayanakları olan din ve inançlarını korumuştu. Zira din ve inanç zorla yok edebilecek bir şey değildir. Bugün Batı dünyasında liberalizm gibi maddi düşünceler tüm çabalara rağmen çökmek üzere görünüyor. Zira maddiyat tek başına insanların saadetini karşılayamıyor. Çünkü saadetin maddi boyuttan başka manevi boyutu da söz konusudur.
Tahran Radyosu.
Buna karşın Ekaterina Morozova'nın Müslüman oluşunun sebebi sadece Rusya'da yaşanan gelişmeler değildi. Ve asıl İran'a geldiğinde içinde yaşadığı değişim buna sebebiyet verdi. Ekaterina'nın babası ticaret için ailesiyle birlikte İran'a geldi. Ve tam 2 yıl boyunca Rusya'nın Tahran Büyükelçiliğinde ikamet etti. Ekaterina bu süre içerisinde eğitimine devam etmenin yanında Farsça da öğrendi ve ailesiyle beraber Tahran'ın semtlerinden birine yerleşti. Ekaterina bu yıllarda İran milletinin İslam dini ve kültürüyle yakından tanışma fırsatı buldu.
Bayan Ekaterina Morozova'nın anlattığına göre İslam dinini benimsemesi tatlı bir rüya ile başladı. Ekaterina bu rüyayı şöyle anlatıyor. Her şey bir rüya ile başladı ve İslam dinine yönelik ilgimi uyandırdı. Rüyamda birçok olay yaşandı ve ben iradesiz bir şekilde bazı kelimeleri tekrarlamışım. O sırada uykudan uyandım ve uyanırken aynı kelimeleri tekrarladım. Macerayı anneme anlattım. O da söylediğim kelimelerin ne anlama geldiğini bilmiyordu. Birkaç gün sonra bu konuda araştırma yapmaya başladım ve kelimelerin anlamını öğrenmek istedim. Ta ki Arapça olan bu kelimelerin İslam dininin şahadetleri olduğunu öğrendim. Ancak Ekaterina sırf bir rüyası yüzünden Müslüman olmadı. Fakat bu rüyanın ardından hakikati öğrenmenin peşinden gitti.
Genç Rus kadın Ekaterina ilkin bir Hristiyan olduğu için bir papaza gidiyor ve gördüğü rüya ve İslam dini hakkında soru soruyor. Papaz şöyle diyor. İncil'in 18. bölümünde şöyle yazıyor. Benden sonra Hristiyanlıktan daha mükemmel bir dini olan biri gelecek ve benim izleyenlerim onu izlemeye başlayacak. Bu papaz birçok Hristiyan ruhaninin aksine Hristiyanlığın İslam dini hakkındaki gerçeği Ekaterina'ya anlatıyor. Maalesef günümüze dek gelen ve tarifata uğramış İncil'lerde Hristiyanlıktan sonra daha mükemmel bir dinin geleceğini ve Hazreti İsa'nın bu dinin gelmesini müjdelediğini işaret edilmiyor ve sadece Yuhanna İncil'inde bu konuya işaret ediliyor.
Ancak Kur'an-ı Kerim gerçek İncil ve Tevrat'ta İslam peygamberinin zuhuru müjdelendiğini buyuruyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Saf suresinin 6. ayetinde şöyle okumaktayız. Hatırla ki Meryem oğlu İsa, ey İsrail oğulları, ben size Allah'ın elçisiyim. benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim demiştir. Gerçekte tüm semavi dinler Yüce Allah tarafından gönderilmiş ve ilkelerde ortaktır. Fakat her biri ondan önceki dinleri tamamlamaktadır. Nitekim Hristiyanlık Yahudi inancından daha mükemmel olduğu gibi İslam dini de Hristiyanlıktan daha mükemmel ve son semavi din olduğu için de en mükemmel dindir. Vallahi Teala tüm insanlardan bu dine geçmelerini buyurmuştur.
Bayan Morozova Hristiyan papazın bu sözlerini duyduktan sonra bu kez Müslüman alimlere başvuruyor ve böylece araştırmalarını tamamlamak istiyor ve sonunda İslam dini en üstün ve en mükemmel din olarak idrak ediyor ve resmen Müslüman oluyor. Bu arada anne ve babası da bu konuda ona mani olmuyor. Belki de anne ve babası İran'da yaşayarak Müslümanlarla yakın irtibatta oldukları için İslam dinine karşı daha anlayışlı olmalarını sağladı. Ekaterina bu konudan çok mutlu ve ebeveyni de İslam dinine ve onun inancına saygı gösterdiğini belirtiyor.
İslam dinini seçerek Müslüman olan kadınların hakkında en önemli meselelerden biri hicab meselesidir. Fakat Ekaterina İslami tesettür ile hiçbir sorunu olmadığını belirterek bunun sebebini de şöyle beyan ediyor. Ben bugüne kadar özgürce İslam dinini izledim. Eskiden de başkalarının bakışına maruz kalmaktan hoşlanmazdım. Müslüman olmadan önce de kadınların örtülü olmaları gerektiğine inanırdım ve sadece başörtüsü kullanmazdım. Müslüman olunca da onu kullanmaya başladım. Gerçekte Bayan Morozova, fıtratı, icabı, kadınların şehvetli gözlerden korunması için örtülü olmaları gerektiğini biliyor ve bu durumun sağlıklı sosyal yaşamını güvence altına alacağını ve İslam dini kadınları için en güzel ve en uygun giyinmeyi önerdiğini görüyordu.
Bayan Morozova İslam hakkında ilginç görüşünü şöyle anlatıyor. İslam en mükemmel dindir. Ve içinde insanları insan yapan birçok ders sunulmuştur. Örneğin, İslam dini kadınlara özel hürmet ve saygı gösteriyor ve bu durum başka dinlerde göze çarpmıyor. İslam dini insanları kemale erdirmek ve yüceltmek için gelmiştir. Yoksa bu din insanlara yeni kısıtlamalar getirmek için gelmemiştir. Bizim bugünkü bilim adamlarımızın bulguları bundan 14 asır önce İslam dininde gündeme gelmiştir. Ve bu semavi din evrensel ve güncel bir dindir.
Bayan Morozova Kur'an-ı Kerim hakkındaki görüşünü de şöyle beyan ediyor. İncil ve Hristiyanlıkta bazı tahrifat yapıldığı halde Müslümanların semavi kitabı Kur'an-ı Kerim tarif edilmemiş bir şekilde günümüze dek ulaşmıştır. Kur'an-ı Kerim tüm soruların cevabını içeriyor ve Allah ile kulu arasında doğrudan sohbet anlamına geliyor. Ben birçok kez Kur'an-ı Kerim'den soru sordum, cevabımı da aldım.
Ekaterina Morozova, Hazreti Ali Aleyhisselam'ın oğlu ve İmam Hüseyin'in kardeşi Hazreti Abbas'a özel bir ilgi ve saygı duyuyor. Hazreti Abbas, Kerbela'da büyük fedakarlıkların ardından şehit düştü. Ekaterina Rusya'da okula gittiği sıralarda Hazreti Abbas hakkında bir kitap okuyarak o hazretin şahsiyetiyle tanışıyor. Ekaterina, Hazreti Abbas'ın mertlik ve fedakarlık gibi bazı özelliklerinden söz ediyor ve İslam peygamberi ve masum imamların nezdinde seçkin konumu bulunduğunu belirtiyor. Ekaterina şöyle diyor, birçok kez bir sorunla karşılaştığımda Hazreti Abbas'a tevessül ettim ve her defasında sorunum çözümlendi. O hazret keramet ve yücelik simgesidir ve ben her zaman o hazreti takdir ediyorum.
Ekaterina harç farizasını yerine getirme arzusunun yanında her zaman Kerbela'ya gitmeyi ve İmam Hüseyin aleyhisselam ve Hazreti Abbas'ı ziyaret etmeyi arzu ediyor. Ekaterina son olarak Müslümanlara şu tavsiyede bulunuyor. İslam dini herkese saygı duyduğu gibi biz de ona saygı göstermeli ve hiçbir şeyini eksiltmemeli veya artırmamalıyız. Müslüman oluşumuzun kıymetini bilmeli ve İslam peygamberinin bu semavi dini yaygınlaştırmak için çektiği çabaları anlamlı ve Allah Teala'ya bizi bu dine doğru hidayete erdirdiği için teşekkür etmeliyiz.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'a gezelim ve görelim.
İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmak istediğimiz İran'ı gezelim, görelim başlıklı programımızda sizlerle birlikteyiz. Dizi halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini tanıtmaya çalışacağız. Böylece siz de İran diyarının tarihi ve kültürel çeşitliliği ile tanışmış olursunuz. İran'da Fars, Kürt, Arap, Lor, Beluç ve Türkmen gibi çeşitli kavimlerin yaşaması bu topraklara özel bir kültürel çeşitliliği kazandırdığını şimdiden belirtmek isteriz. Bu arada İran'da yaşayan çeşitli kavimlerle tanışmanın İran diyarının gelenek ve göreneklerini daha iyi tanıtmakta yardımcı olabileceğinden her programın bir bölümünü de bu kavimlerden birinin gelenek ve göreneklerine ayırdık. Birlikte dinleyelim. Geçen bölümde Fars eyaletine yaptığımız seyahatimizin devamında bu eyaletin bazı doğal cazibelerine ve bu çerçevede Kamu Milli Parkı'nı ve Bahtigan Göleti'ni anlattık. Şimdi bu güzel yöremize yaptığımız seyahatimizin devamında Zagros sıradağlarının güneyinde yer alan Ejden ve Perişan Sid alanlarına gideceğiz. Sizden de bu güzel bölgeye yaptığımız seyahatimizde bize eşlik etmenizi istiyoruz. Ercan ve perişan sit alanları Şiraz'ın 60 kilometre batısında ve eyaletin komşuları olan Huzistan ve Buşe eyaletlerine uzanan kara yolu üzerinde yer alıyor. 1971 yılında Uluslararası Göletler ve Göçmen Kuşlar Konferansı'nın ardından İran'daki göletlerin uygun durumundan haberdar olan bir grup yabancı uzman, İran'daki tüm göletleri ekosistem güzelliği ve kuş türleri bakımından inceledikten sonra Ercan ve Perişan bölgesini Uluslararası Gölet Araştırma Merkezi olarak seçtiler. Bu çerçevede 191 bin hektarlık bir alan Uluslararası Park alanı olarak seçildi. Öyle ki Ercan ve Perişan göletleri bu alanın tam ortasında yer alıyordu. Ancak bu proje çok büyük ve devasa bir projeydi ve bu yüzden uygulamada birçok sosyal ve çevre sorunu ile karşılaştı. Projenin yolundaki en büyük engel, sit alanı olarak seçilen alanda yaşayan aşiretleri ve yine birçok köyü bölgeden göç ettirmekti. Bu yüzden seçilen bölgenin yüz ölçümü ilkin 91 bin ve ardından 65 bin hektara indirildi ve projenin adı da Ercan ve Perişan Milli Parkı olarak değiştirildi ve 1974 yılında UNESCO tarafından Biyokürenin sit alanı olarak seçildi. Ercan ve Perişan alanlarının en büyük noktasında da yani 2009 metre rakımlı çay parki zirvesinde sedir ağaçları dağınık bir şekilde yer alıyor. Zirveden birkaç yüz metre aşağıda ise kestane ormanları başlıyor ve bölgenin önemli bir alanını kaplıyor. Ercan ve Perişan sit alanının en alçak noktası 800 metre rakımlı Perişan Göleti ve göletin çevresini saran ve içinde konar ormanları yer alan ovalardan oluşuyordu. Ancak günümüzde bu bölgede konar ağaçları dağınık ve seyrek sayıda görünüyor. Perişan Göleti'nin çevresini saran ovalar yazın çok sıcaktır. Öyle ki hava sıcaklığı bazen 45 dereceyi buluyor. Bölgede kış mevsiminde geceleri ender olarak don olayı yaşanıyor. Ancak bölgenin kuzeyinde ve 2000 metre yükseklikte yer alan Ercan Göleti'nin çevresinde kış mevsimi çok sert geçiyor. Ercan Göleti'ne bulunduğu bölgede yağışlar genellikle kar şeklindedir ve uzun süren don olayı yüzünden bölgeye düşen karın bir bölümü ilkbahar mevsimine kadar yerde kalır. Genel olarak Ercan Göleti'nin iklimi Perişan Göleti'nden sadece 15 kilometre mesafede bulunmasına karşın yılın her mevsiminde Perişan Göleti'ne nazaran 15 derece daha serindir. Perişan Göleti İran'ın en güzel göletlerinden biridir. Yaklaşık 4000 hektarlık yüzölçümü olan göletin suyu kısmen tatlıdır. Ormanlarla kaplı dağlık alan ve çevresini saran kamışlık alan göletin güzelliğine güzellik katar. Öte yandan kışın Sibirya ve İran'ın kuzeyinden gölete göç eden göçmen kuşlar göletin güzelliğini kat kat artırır. Ercan Göleti ise Perişan Göleti'nden daha küçük ama bu gölet kadar güzeldir. Göletin yüz ölçümü yıllık yağış miktarına göre değişir. Yağışlı yıllarda Ercan Göleti'nin yüz ölçümü 2000 hektarı aşar. Göletin tabanında ve yine doğusunda yer alan dağlarda birçok delik bulunuyor. Bu deliklerden akan sular ise göleti besliyor. Yağışın az olduğu yıllarda Ercan Göleti'nin yüz ölçümü birkaç yüz hektarlık çayır alanı ile sınırlıdır. Ercan ve Perişan göletlerinin çevresi ve yine bu iki göletin ortasında kalan ormanlarla kaplı dağlarda eski zamanlardan beri Fars eyaletinin en uygun avlanma alanlarından birini oluşturuyor. Bu bölge orman ve ortakları bakımından da seçkin bir konumu bulunuyor. Bölgenin ortakları besiciler için emsalsiz bir alan sayılıyor. Eski coğrafya kitaplarında ve İran'ı gezen eski seyyahların eserlerinde bu iki göletin adı geçerken sürekli bu bölgenin İran arzularının yaşam alanı olduğu vurgulanıyor. Bundan 70 yıl öncesine kadar bu bölgede İran arslanı yaşıyordu. Fakat daha sonra bu güzel ekosistemin tahrip edilmesi ve avlanmanın kontrol edilmemesi yüzünden İran arslanının soyu tükendi. İran arslanı Afrika arslanından çok farklıdır ve şimdi bu nadir hayvan ancak Hindistan'da görünüyor. Gerçi günümüzde de bu bölgenin durumu geçmişte olduğundan ve seyahatnamelerde zikredildiğinden çok daha farklı görünüyor ama yine de Ercan ve Perişan Gületleri hala bu sit alanının en değerli mekanları sayılıyor. Ercan ve Perişan Gületleri her yıl kış mevsiminde üremek ve kışı geçirmek isteyen pelikan, turna, kaz, angut, beyaz leylek, kara leylek, ördek çeşitleri ve soyu tükenme tehlikesi altında bulunan birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Her iki gölet ayrıca uluslararası araştırma merkezlerinin ilgi odağında bulunuyor. Öyle ki bundan birkaç yıl önce uluslararası kuşları koruma kurumları bu bölgeyi kuşlar için önemli bölge ilan etti. Perişan Gületi'nin çevresini saran kamışlık alanları birçok kuş çeşitlerinin üremesi için çok uygun ve güvenli bir ortam oluşturuyor. Kuş bilimcileri buralarda göçmen kuşları ve yine birçok nadir kuş türünü yakalayarak işaretliyor. Gületin çevresinde ayrıca avcı kuşlardan birkaç çeşit kartal da barınıyor. Genelde Ercan ve Perişan Gületleri'nin bulunduğu alanın iklim ve bitki çeşitliliği sayesinde birçok kuş bu bölgede barınıyor. Yörenin kestane ormanları, ovaların kaplayan ormanları ve dağlık alanlarının her biri kendine özgü kuş türlerine barındırıyor. Şimdiye kadar uzmanların bu alanda 263 kuş türü tespit ettiği belirtiliyor. Ercan ve Perişan sit alanında memeli hayvanların da barındığı ve şimdiye kadar 50 kadar memeli hayvan türü tespit edildi. Bu sayının daha da fazla olabileceği anlaşıldığı belirtilmektedir. Halihazırda bölgede kurt, tilki, tavşan, koç, sırtlan, çakal, yaban domuzu ve kunduz çok sayıda yaşıyor. Fakat orman kedisi, ayı, kaplan, koç ve keçi gibi memeli hayvan türlerinden sayısı seyrek olduğu belirtiliyor. Bu arada son yıllarda İran Çevre Kurumu soyu tükenme tehlikesi yaşayan İran'ın sarı geyik türünü koruma altına aldı ve bu bölgede yaşayan sarı geyikleri korumak için büyük çaba sarf etmeye başladığı da belirtilmelidir. Ercan ve Perişan sit alanı bitki örtüsü ve çeşidi bakımından zengin bir alandır. Bu bölge yüksek dağları, çeşidi yüksekliklerde uzanan ovaları ve tatlı ve tuzlu su göletleri sayesinde kestane ormanlarından yaban badem ve konar ağaçlarına kadar çok sayıda bitki türünü yetiştirir. Nitekim Zagros Sıra dağlarında yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan birçok bitkiyi bu bölgede rastlamak mümkün. Bölge bu açıdan İran için önemli bir bitki gen bankası da sayılıyor. Muhterem dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaştığımız İran'ı gezelim, görelim başlıklı programımızın 4. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde gençlik çağında arkadaşlık ve arkadaş edinmeden bahsetmek istiyoruz. Acaba insan hangi sebepten ötürü bir dostla muaşeret etmeye ihtiyaç duyar? Acaba bunun sebebi insanın sosyal bir mahluk olması mıdır, yoksa muaşeret ederek hayat bilgisi ve sosyal bilgi mi edinmek istiyor? Gerçekte gençler iki sebepten ötürü diğer kesimlere nazaran başkaları ile arkadaş olmaya daha fazla eğilimlidir. İlkin genç insan kendi yaşıtları arasında belli bir konum kazanmak ve bu grup tarafından benimsenmek ve böylece yalnızlık hissine galip gelmek ister. Öte yandan genç insan arkadaşlık çevresinde kendini gösterebilir ve bir başka tabirle ben de varım diyerek yeteneklerini sergilemek ister. Dostluk ve arkadaşlık bizim kültür ve edebiyatımızda derin ve eşsiz mazisi vardır. Örneğin bazı eskilerimiz şöyle demiştir: dost bul, çünkü dost huzur etkeni ve sıkıntılarda dayanağınızdır. Ya da şöyle demişler: kimin bol dostu varsa düşmanlarına musallattır. Gençlerin yaşamında ve kaderinde etkili olan etkenlerden biri dostluk ve gönül birlikteliğidir. Her idealist genç kemal derecelerine nail olmak ve kişiliğini pekiştirmek için dost bulma konusunda çok titiz davranması gerekir. İnsan giyim kuşam alımında sarf ettiği çaba ve titiz davrandığı gibi dost bulma konusunda da aynı şekilde davranmalıdır. Çünkü dost giyim kuşam gibi insanın görece kişiliğini yansıttığı gibi insanın kendi üzerinde de derin ve gizli tesirleri vardır. Ve bu konuya İslami rivayetlerde sık sık vurgu yapılmıştır. Bir insanla arkadaş olmadan önce onu sınamak ve daha sonra arkadaşlık sınırlarına uymak ve arkadaşın iyi özelliklerini gözetlemek İslam öğretilerinde vurgulanan konulardır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de arkadaş seçiminde dikkatsiz davranan insanlar hakkında Furkan suresinin 28. ayetinde bu insanların keşke falanca kişiyle arkadaşlık etmemiş olsaydım diye yakınmalarından söz etmiştir. Her insan yaşamı boyunca sürekli başkalarıyla birlikte arkadaş olmaya muhtaçtır. Nitekim insanlar iyi arkadaş sahibi olmaktan derin mutluluk duydukları gibi yalnızlıktan da bir o kadar acı çeker ve uygun ve şayeste bir arkadaşı olmaması onları derinden üzer. Bazen kimi insanlar dikkatsizlik veya konu hakkında doğru bakış açısına sahip olmamak yüzünden bir seçim yapmak zorunda kaldıklarında aceleci davranır ve belki de görecede küçük ve önemsiz gözüken bir hata yüzünden çökmesine ve sapmasına zemin hazırlayabilir. Dolayısıyla doğru bilgi sahibi olmak ve seçim yaparken yeterli özeni göstermek yaşamın çeşitli alanlarında başarı sırlarından biridir. Bu yüzden gençler de doğru seçim yapmak için ilkin kendilerini geleceği düşünme silahıyla donatmaları ve yaptıkları işin çeşitli boyutlarını göz önünde bulundurmaları ve ardından çok ciddi bir şekilde saadet yolunu seçmeleri gerekir.
Tahran Radyosu.
Hazreti Ali aleyhisselam, Haris Hemedani'ye yazdığı mektupta ona şu tavsiyede bulunuyor. Düşünceleri hata ve amelleri çirkin olan insanlarla arkadaşlık etme. Çünkü insan arkadaşının yoluna ve yöntemine alışır ve onun düşüncelerine gönül vererek bağlanır. İranlı sosyolog Doktor Ekberyan bu konuda şöyle diyor. Günümüzde gençlerin makul ve normal olmayan beklentileri, aile içinde anlaşmazlık, bireysel ve sosyal alanlarda hüsran yaşamak, suni blu duygusu, internet ve uydu kanalları gibi teknolojiler, dünyanın çeşitli bölgelerinde gençlere yönelik ciddi zararlara sebebiyet vermektedir. Gençler kendilerine bağımsız hissetmelerinin yanında kendi yaşıtlarıyla irtibat kurmaya çalışır ve onlarla birlikte olmak neşe ve mutluluklarına sebep olur. Şimdi eğer genç insan kendi yaşıtlarından arkadaş edinmeye dikkat etmezse bu zararlar daha ağır ve daha ciddi olabilir. Gençler çok rahat bir şekilde arkadaşlarından etkilenir. Ve yine çok rahat bir şekilde başkaları ile arkadaş olur. Bu yüzden bazı durumlarda ciddi zararlara maruz kalabilir. Nitekim doğru tanımadan kurulan arkadaşlıkların büyük bir bölümü hüsran ve bireysel bir sosyal yaşamda pişmanlıkla sonuçlanır. Bu konuda Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurur. Kim doğru tanımadan başkası ile arkadaşlık ederse kaçınılmaz olarak fasıklarla arkadaşlık eder. Hazreti Ali aleyhisselam ayrıca fasık arkadaşların insan üzerindeki etkisi hakkında da şöyle buyurmuştur. Kötü insanla arkadaşlık etme. Zira senin huyun senin farkında olmadan gizlice onun huyundan etkilenir. Her halükarda dostluk bir insanın sosyal konumu ve kaderinin belirlenmesinde güçlü bir etken olduğunu unutmamak gerekir. Gençler doğal ve zati bir çekim gücü etkisinde kalarak dostluğa ve dost bulma eğilimine yatkındır ve onların içindeki bu güçlü çekim gücü onları kendi yaşıtlar arasında bir veya birkaç kişiyle en derin dostane ilişkileri kurmaya yöneltir. Genç insan her dostun aslında onun bir yansıması olduğunu bilmesi gerekir. Pak ve kötülüklerden arınmış bir dost bulmak çok önemlidir. Öyle ki iyi bir dost bulma kaygısı genç insan için bir değer ve bir erdem sayılır. Gerçekte dostluk her insanın kişiliğinin gelişmesinde, ahlaki özelliklerinin şekillenmesinde etkili etkenlerden biridir. Genetik ve taalim terbiye etkenlerinin yanında insanın huyunun şekillenmesinde ve gelişmesinde de önemli payı vardır. Bu yüzden tanımadan başkalarıyla dost olan insanlar kaçınılmaz olarak fasık insanlarla dost olmaya katlanmak zorunda kalır. İslam peygamberi bir tavsiyesinde şöyle buyurur. her insan kendi dostunun inancına tabidir. O zaman hepiniz kiminle dostluk ettiğinize dikkat etmelisiniz. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem en iyi dostun, insana Allah'ı hatırlatan, maneviyata yaklaştıran kişi olduğunu buyurur. Bir gün İbni Abbas Resulullah Efendimiz'den sorar. En iyi dost kimdir? Allah Resulü şöyle karşılık verir. Onu görmek size Allah'ı hatırlatan, sözleri bilginizi artıran, ameli sizde ahirete rağbet duygusunu oluşturan kimsedir. Gerçekte Allah Resulü'nün bakış açısında iyi bir dost, ıtır satan kimsenin masalına benzer. Öyle ki eğer sana ıtrını vermezse en azından hoş kokusu sana ulaşır. Ve kötü dostun masalı demircinin masalıdır. Öyle ki eğer senin elbiseni yakmasa bile kötü kokusu seni sarar. Öte yandan dostlukları pekiştirmek ve kalıcı yapmak genç insanın en güzel marifetidir. Ve kurulan dostlukları derinleştirerek köklerini güçlendirmek suretiyle onları ebedileştirebilir. Kuşkusuz bu önemli sonuca ulaşmak için bazı ilkelere uymak gerekir. Bu ilkelerden biri dostluğumuzu beyan etmektir. Dostluğumuza sevgimizi ifade etmek, göstermek ve dostluğun kalıcı ve güçlü olmasında çok etkilidir. Rivayetlere göre Allah Resulü şöyle buyurur. Ne zaman sizlerden biri din kardeşini seviyorsa bunu ona açıklasın. Zira bu amel kardeşlik temelini ve sevgiyi güçlendirir. Bir başka ilke, dostun ihtiyaçlarını karşılamak ve ona sıkıntıda olduğu zamanlarda yararımızın dokunmasıdır. Bu, dostluğun temelidir. Bu konuda İslam peygamberi şöyle buyurur. Eğer biri dostunun hacetini karşılamaya çalışırsa, Allah-u Teala da onun hacetine icabet eder. Eğer biri bir Müslümanın sorunlarından bir düğüm çözerse, Allah-u Teala da ona göre onun kıyamet gününde düğümlerinden bir düğümü çözer. Dostluğun faydası zorluklarda ve sıkıntılarda dostumuzun elini tutmaktır. Kuşkusuz dostumuz talep etmeden ona yardım etmemizin değerli İmam Sadık Aleyhisselam'ın da buyurduğu gibi, çok daha kıymetlidir. O Hazret şöyle buyurur. Ne zaman arkadaşının bir haceti olduğunu öğrenirsen, o söylemeden önce yerine getir. Ve onu senden bu konuda yardım talebinde bulunmaya mecbur bırakma. İmam Sadık Aleyhisselam'dan çok güzel bir rivayette iyi dostun özellikleri şöyle beyan edilmiştir. Dostun bazı özellikleri vardır ve kimde bu özelliklerin tümü yoksa o mükemmel dost sayılmaz. Ve kim bu özelliklerin tümünden yoksun ise onunla asla arkadaşlık yapma. 1. Açıkta ve nihanda sana karşı aynı şekilde davransın. 2. Senin iyiliğini, kendi iyiliği, senin kötülüğünü de kendi kötülüğü bilsin. 3. Mal ve mevki seninle arkadaşlığını etkilemesin. 4. Senden gücünü esirgemesin. ve 5. Zorluklarda seni yalnız bırakmasın. Evet değerli dinleyicilerimiz, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Thank you. Daga nan Tehran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.